Ayrım 4. Pargalı İbrahim Paşa. Cahit Ülkü. Sayfa 28. O günden sonra her salı günü çarşı bahanesiyle Manisa'da boy gösterdiler. Aradan 3 ay geçmeden İbrahim kentin girdisini çıktısını öğrenmişti. Herhalde kaçmayacağına iyice kanaat getirmiş olmadı ki bir perşembe günü edebiyat dersi sonrasında Seyyibi Hatun İbrahim'e bundan böyle her hafta Arap Ali ile birlikte Manisa'daki hamama gidip yıkanması gerektiğini söyledi. Pargada yaşadığı 18 yıl boyunca bir kez olsun sıcak su ve sabunla yıkanmadığı gibi papaz dahil yıkamana da rastlamayan İbrahim daha korsanların elinde tutsakken haftada 2 kez yıkanmaya alışmıştı. Bu yüzden tek atlı çarşı arabasıyla Manisa'ya giderlerken sevincinden uçacak gibiydi. Şehre yaklaştıklarında Arap Ali pis pis sırıtarak ''Seni Kadı Hüsrev'in hamamına götüreyim mi?'' dedi. İbrahim adamın ses tonundan bunda bir hinliğin olduğunu sezivermişti. Yan yan ona baktı. ''Dilinin altında bakla var Arap, çıkar bakalım şunu.'' ''Senden de bir şey saklanmıyor ha?'' diyerek bir kahkaha savuran Arap Ali, yılışık yılışık İbrahim'in dizlerine vurduktan sonra sır veriyormuş gibi fısıldayarak ağzındaki baklayı çıkardı. ''Bir yıldır kadın bilmedin, eh canın çekiyordur zahir. Kadı Hüsrev'in hamamında Rum cariyeler var. Adamı hem yıkarlar hem de fısk ve fücur ile eğlendirirler. Sana fazladan 5 akçeye mal olur o kadar. Yalnız dilini sıkı tutacaksın, tamam mı?'' İbrahim bir kez daha şaşırmıştı. Heyecanlı heyecanlı, ''Tamam, tamam'' dedikten sonra merakını gizleyemeyip sordu. ''Bu Hüsrev dediğin sahiden kadı mı?'' ''Kadı ya, Osmanlı'dan önce buralara Türkmen beyleri hükmederlermiş. Onların zamanında belde kadısı pazardan güzel Rum cariyeleri satın alıp onları hamamda fuhuş yaptırırmış. Cariyeler de kazançlarının yarısını kadı efendiye verirlermiş ve bu iş ayıp değilmiş. Osmanlı bu ticarete epey mani oldu ama alan razı, veren razı. Yapan da kadı olunca kimi kime şikayet edeceksin?'' Dipnot: burada kadınların hamamlarda erkeklerle birlikte hiç çekinmeden fısk ve fücur ile eğlendiklerini işittim. Bana söylediğine göre belde kadısının bile hamamlarda bu şekilde çalışan cariyeleri varmış. İbn Batuta seyahatnamesinden seçmelerden bakınız sayfa 15. Fısk, sefahate dalma. Fücur, işret, günahkarlık. İbrahim bir yaşına daha girmişti. ''Aklıma her şey gelirdi de bu gelmezdi.'' diye mırıldandı. ''Koca kadı hamamda kadın çalıştırıyor.'' ''Taslamam öyle ama iki çeşit kadı vardır. Bir çeşidi haram yemez, haklının hakkını verir. Öbür çeşidi ise şeytanın elçisidir, karı da çalıştırır, rüşvet de yer. Yıldırım Bayezid Han vaktiyle bunlardan öyle illallah demiş ki, az kalsın topunu cayır cayır yakıyormuş. Bak anlatayım. Kadıların aldıkları rüşvet ay yuka çıkınca padişah bunların hepsini toplayıp bir eve tıkmış. Dahi ateş vurun hep yansınlar demiş. Vezir Ali Paşa kadıları kurtarmaya çare bulamayınca padişahın bir sözünü iki etmediği maskara Arap'ın ayağına düşmüş. ''Ey Arap, eğer yıldırımdan kadıları kurtarırsan sana ne dilersen vereyim.'' demiş. Peşin parayı gören Arap en iyi fistanını börkünü giyip donanmış Yıldırım Han'ın önüne varmış. ''Sultanımdan bir dilek dilerim, beni İstanbul'a elçiliğe gönderesin.'' demiş. Padişah ''Ey Arap, İstanbul'da ne ilersin?'' diye sorunca ''Varayın tekfurdan 40-50 keşişler dileyeyim.'' diye yanıtlamış. Padişah şaşmış ''Hey uğursuz, keşişleri ne ilersin?'' diye sormuş. Maskara Arap ''Kadıları kıralım, keşişleri yerine dikelim.'' demiş. ''Han bıra it Arap, kadılığı keşişlere vereceğime kendi kullarıma versem ya.'' demiş. Maskara Arap ''Kulların okumuş değillerdir ki, keşişler ise nice yıllar zahmet çekmişler, okumuşlardır. Kadı dediğin adamın okumuş olması gerek.'' deyince padişah yaptığı işin yanlışlığını anlayıp vezirlerine danışmış. Kadıların maaşları az olduğundan rüşvet aldıklarını öğrenmiş ve hepsini serbest bırakıp maaşlarını arttırmış. Dipnot: anonim Tevarih-i Ali-i Osman, Feciyeze Neşri sayfa 36 ve Aşık Paşaoğlu Tarihi sayfa 63'ten. Bizim kadı Hüsrev işte bu yakılası taifeden olsa gerek. İbrahim'in utangaçlığı da şaşkınlığı da geçmişti. Öyle deme ey Arap dedi gülerek. Kadı Hüsrev olmasaydı benim gibiler ne yaparlardı? İbrahim o günden sonra perşembeyi iple çekmeye başladı. Seyyibe Hatun'un Arap Ali'ye o hamama gitmeleri için emir verdiğini bilmediğinden her seferinde Murat Han'ın yaptırdığı hamama gittiklerini söyleyerek dönüşte hanımefendisine bir buket Manisa lalesi getiriyordu. Bu gidiş gelişlerde pası iyice silinince bu kez hadım Gülsüm Ağa'ya musallat oldu ve sonunda Habeşli'nin gönlünü yaparak haftada en az bir kere onunla halleşmeye başladı. Arap Ali'ye giderek daha çok ısındı. Başlangıçta onun zır cahil olduğunu sanmıştı. Ama zaman geçtikçe nedenli yetenekli gözlemci olduğunu keşfetti. Üstelik ince zekalıydı. Bu yüzden perşembe günlerini yalnız hamam sefası için değil, Arap Ali ile laflama fırsatı bulduğu için de özlüyordu. Bir gün şen şakrak hamamdan dönerlerken, ''Ey Arap, bu Türkler neden hep yerde otururlar?'' diye sordu. Arap Ali ters ters İbrahim'e baktı. ''Ey Frankoğlu'' dedi, ''sana maskara Arap'ın hikayesini anlattığımdan beri bana ey Arap'' der durursun. Şimdi iyi dinle. Bir vakitte Yıldırım Han bir sahrada çadırlarla konmuştu. Çadır önünde bir yüksek ağaç vaki olmuş idi. Yıldırım Han der, ''Bre Arap, beni seversen şol ağacın doruğuna çıkasın.'' Arap teklifsiz, tekellüfsüz, çırılçıplak soyunup ağacın doruğuna çıkar. Yıldırım Han'ın karşısında nacaklarla solaklar dururlardı. Yıldırım Han der, ''Her kim beni severse şol ağaca nacak ura yıka.'' Hemen solaklar ağaca nacaklar üşüşürler, yıkmaya niyetlenirler. Bu kez Arap görür ki kendi inesiye dek bunlar ağacı yıkarlar. Nica etsin vezirlere seslenip yalvarır. Aman kerem eylen beni kurtarın, yoksa ağaç düştüğünleyin helak olurum. Vezirler ne dedilerse kimseye söz dinletemediler. Arap gördü ki ağaç az kaldı yıkıla, hemen ıkınıp nacak vuranların üzerine sıçtı. Ağaç kesenlerin hali öyle olunca darmadağın olup kaçtılar. Arap fırsat bulup ağaçtan tiz indi, orada duran vezirlere dedi, ''Yuh olsun sizin gibi vezirlere ki bir bokum kadar sözünüz geçmedi.'' Dipnot, Anonim Tevarih-i Ali Osman, F. Giyaz'a neşli sayfa 35'ten. ''Şimdi anladın mı Arap ne Arap'mış?'' İbrahim katılırcasına gülerken bir yandan da ''Ey Arap, meğer sen neymişsin, ey Arap, meğer sen neymişsin?'' deyip duruyordu. Az sonra Arap Ali de onun kahkahalarına katıldı. Tam o sırada bir çiçekçinin önünden geçiyorlardı. Arap İbrahim'in adetini bildiğinden durdu ama İbrahim bu kez iki deste çiçek aldı ve birini tıpkı o adamın bakırcı komşusuna verdiği gibi Arap Ali'ye uzattı. Arap Ali pek duygulandı. ''Eh kafir oğlu'' dedi, ''gönül almayı da pek bilirsin ha.'' Sonra ekledi, ''Gelelim deminki soruna. Bu Türkler öyle gururlu insanlardır ki onlar gibisine alemi gösteren bulamazsın. Masayı da sandalyeyi de bilirler. Hatta bazı beylerin evlerinde konuk kefere rahat etsin diye masanın sandalyenin alası bulunur. Ama gavur icadı diye kendileri oturmazlar. Sanırlar ki gavurun yaptığını yaparlarsa alçalacaklar. Bir Türk için en utanılacak şey gavura benzemektir. Türk'ün sefili bile kendisini dünyanın efendisi sanır.'' İbrahim bir süre düşündü, sonra ağır ağır kendi yorumunu anlattı. ''Ben şöyle sanmıştım. Hristiyanlar Adem cennetten kovulduğu için insanoğlunun büyük günah işlediğini düşünürler. Bu dünya ilk günahın bedelini ödemek için azap çekilecek yerdir onlarca. Ama siz Müslümanlara göre bu dünyada rahat yaşamak gerekir. İsa dinine geçmeden önce Romalılar da yerde otururlarmış. Bence ağı bol şalvarlar giyip yerde oturmak çok daha rahat. Taş gibi sandalye ise azap yeri. Bu yüzden olsa gerek diye düşünmüştüm.'' Arap Ali'nin ağzı açık kalmıştı. ''Aşk olsun be Frank Bey'' dedi. ''Bu dediklerini hiç duymamıştım. Anlaşılan yeni baştan düşünmeliyim. Ama şu sebeple yerde yemek yediklerine inanıyorum. Bağdaş kurup yerde oturunca karnını yemekle dolduramazsın. Türk'e göre sofradan doymuş kalkmak hem sağlığa aykırıdır hem büyük günahtır. Bence bu yüzden yerde yemek yiyorlar. Günler günleri kovaladı, koca bir yaz gelip geçti. Artık 20 yaşını geride bırakan İbrahim tam bir erkek olmuştu. Omuzları güçlendi, bakışları iyice hançerleşti. Sonbaharın ortalarında gene bir perşembe günü Arap Ali ona Müslüman mezarlığını gezmeyi önerdi. İbrahim ilkin bu öneriyi biraz tuhaf bulduysa da sonradan merakı gıcıklandı. Peki dedi. Yolun bir kenarı Müslüman, öteki kenarı Rum mezarlığıydı. Arabanın atını ağaca bağlayıp Türk mezarlığına daldılar. İbrahim böylesi manzarayla karşılaşacağını ummuyordu. Burası mezardan çok mesire yerine benziyordu çünkü. Servilerin hışıltısına kuşların cıvıltısı karışıyor, her yerden bir başka çiçek kokusu geliyordu. Kabirlerin etrafı ya beyaz çakıl taşlarıyla ya da incecik mermer bordürlerle çevriliydi ve göbeği güllerle, papatyalarla bezeliydi. Bazıları hafifçe yana yatmış, mezar taşlarıysa derin düşüncelere dalmış gibiydiler. İbrahim sessizliği bozma korkusundan ağzını açıp laf etmeye cesaret edemedi. Ara sıra gözlerini ilerideki Rum mezarlığına kaydırdıkça iki millet arasındaki yaşam felsefesinin farkını kavrayabiliyordu. Bu arada eski tapınaklardan sökülmüş taşların üstündeki yazılar, resimler kazınmadan mezar taşı haline getirildiğini görünce şaşırdı. Akıp giden zaman içindeki el emeklerinin biçim değiştirerek böyle bir mekanda yaşama katılışları İbrahim'i çok etkilemişti. Bir ara yerinde çakılıp kaldı. ''Ali, Ali, bak şuna!'' diye fısıldadı. Sonra gidip o mezar taşının önüne çömeldi. Bu bir kadın heykelinden eteği çömertçe açılmış, bacak kısmının ustalıkla kesilip tepesine Türk sarığı oturtularak yapılmış mezar taşıydı. Dipnot: burada anlatılan mezar taşının aynısını İzmir Agora'da görmek mümkündür. Herhalde ölen kadınları pek seviyordu diye mırıldandı. Sonra ancak duyulabilen sesle ekledi. Sanki taş ustası kadının eteğini açmış da bacağına duygularını yazıp altına imzasını atıvermiş gibi. Ne ince düşünceli adammış usta ve öleni ne kadar severmiş. O gün ilk kez hamamda cariye istemedi. Onca buharla kendine gelip dönüş için arabaya bindiklerinde ''Keşke mezar 100 yıllık olmasaydı da taş ustasıyla tanışabilseydim.'' dedi. Aklı başka şeylere takılmış gibiydi. Belki de Madiyanoğlu Yankovari yaşamın dışına kaymak üzere olduğunu düşünüyordu. Arap Ali'nin gülüşü tuhaftı. Morumsu dudakları oklavaya sarılmış gibi kıvrılınca örtüsüz kalan diş etlerinin cıvık kırmızılığı yıl ışık mı, kederli mi olduğu belirsiz bir anlamı suratına sıvayı vermişti. İbrahim ne bu sırıtışı fark edebildi ne de konağa dek ağzından tek laf çıktı. Dalıp gitmişti. Ama iradeli delikanlıydı. Daha o gece ona yabancı dürtülere, düşüncelere kapılarını kapattı ve sabaha dek dünün tüm izlerini silmeyi başararak yeni güne her zamanki İbrahim olarak başladı. Manisa dağlarına ilk kar düşünce değişen mevsim gibi İbrahim'in yaşamı da değişti. Çünkü üşütebileceğini gerekçe göstererek perşembe günleri hamama gitmeye paydos diyen Seyyibe, istim üstündeki İbrahim'i acı şekilde frenlemişti. Önceleri bu melanetin Arap Ali'den kaynaklandığını sanan İbrahim, çok geçmeden onun günahsız olduğunu anladı ve Seyyibe Hatun'un gerçekten sağlığını düşündüğünü kabullenerek rahatladı. Artık gündüzleri yoğun derslerle geçiyor, uzun kış geceleri ise konak sakinlerinin sofa dedikleri şadırvanlı büyük odada harem halkıyla birlikte saz çalıp şarkı ve şiir söylenerek tüketiliyordu. Ön yüzü boydan boya çiniyle kaplanmış, sivri külahlı ocağın başında akıp giden saatlerin yıldızı kuşkusuz İbrahim'di. Ama haremle selamlığın tam arasında yer alan Seyyibe Hatun'un odası öylesine aşılmaz engeldi ki kaş gözle yapılan tüm anlaşmalar sonuçsuz kalıyordu. İbrahim havaların bahara dönüştüğü günlerde iki sürprizle daha karşılaştı. Gülsüm Ağa bir sabah erkenden atlanıp konaktan ayrıldı ve akabinde İbrahim'in eşyaları Seyyibe'ninkine selamlık tarafından komşu olan başka bir odaya nakledildi. Gerçi hanımın akrabalarını görmek için Denizli'ye gittiği söyleniyordu. Ama iki olayın peş peşe gelişi zavallı kölenin aklını iyice karıştırmıştı. Kiraz ağaçları çiçeklenince kış boyunca süre gelen perhizin biteceğini sanan İbrahim yerinde duramaz oldu. Günler günleri kovaladı, ne var ki değişen bir şey olmadı. Bir tek salı günleri arabanın üstünde her zamanki gibi o ve Arap Ali, içindeyse Seyyibe kentte şöyle bir dolaşıp geri dönüyorlardı. İbrahim fırsat buldukça hamamlı günlerin ne zaman başlayacağını iskandir etmek için sıcakların erken bastırdığını söyleyip durduysa da hanımefendisi oralı olmadı. Bir gün bahçede hummalı bir faaliyet başladı. Yere çakılan sövenlerin ve ağaçların arasına Diyarbakır bezleri ve boğasılar giriliyor, bahçe içinde adeta üstü açık duvarları bezden geniş bir salon yapılıyordu. Daha sonra kenarlara boydan boya minderler döşenerek sedirler kuruldu ve İbrahim işin aslını ancak o zaman öğrenebildi. Bundan böyle 15 günde bir kentin hatırı sayılır kadınları konağa davet edilerek çalgı alemleri düzenlenecekti. Zavallı önceleyin pek sevinmişti. Nitekim daha ilk şölende keman ve flütüyle tüm gönülleri fethetti. Ama toplantılar ard arda geldikçe başına ağrılar saplanır oldu. Çünkü tıpkı kışın konaktaki alemlerde olduğu gibi işaretle alınan randevular boşa gidiyordu. Onca kırnavların arasında kalan köstülü delikanlı sanki ayaklarına prangalar vurularak kafese tıkılmıştı. Yaza doğru sırtında sivilceler çıkmaya başladı. Kendisi pek aldırmıyordu ama çamaşırlarındaki lekelerden durumu öğrenen Seyyibe telaşlanarak Yahudi ekibi konağa çağırdı. Hekimin merhemleri uzun süre derdine derman olamadı. Tam tersine yaraları iyice azdı. İbrahim artık surt üstü yatamıyor, iniltileri Seyyibe'nin odasından bile duyuluyordu. Sonra sivilceler birer ikişer söndü, yalnızca iki kürek kemiği arasında nohut büyüklüğünde bir çıman başı kaldı. Bir gece kandilin fitilini kısmış ve belden yukarısı çıplak halde yüzü koyun yatıyorken Seyyibe Hatun tepesinde bitiverdi. Kadın doğrulmasına fırsat vermeden elindeki tülbentle yaranın etrafını iyice temizledikten sonra ''Çok şükür bu da geçiyor'' diye mırıldandı. İbrahim Seyyibe'nin sesindeki titremeyi fark etmişti. Aslında onun da içinde bir şeyler titriyordu. Yüzünü yastığa iyice gömdüğü an sırtına batan tırnaklarla irkildi. Sonra çıplak omuzlarını kavrayan pençeler onu sırt üstü çevirdi. Kadının gözlerindeki kıvılcımlar 7 yıllık erkek özleminin biriktirdiği hışımla üzerine yağıyordu. Seyyibe ata biner gibi karnına oturdu ve bakışları birbirine kilitlendi. Alev gibi bir soluk göğsünü yalayıp geçince İbrahim'in avuçları kendiliğinden kadının kalçalarına yapıştı. Kadın önce inledi, sonra iki eliyle entarisinin yakalarını kavradığı gibi giysisini paralayarak ak gerdanını açıverdi. İbrahim ipildeyen kandilin soluk ışığına karşın Seyyibe'nin memelerinden boncuk boncuk fışkıran ter damlacıklarını fark edebiliyordu. O yaz çoğu geceler böyle geçti. Aslında İbrahim hayatından memnundu. Uzunca bir süre gece ve gündüz farklı kimliklere bürünmekten yakınmadı. Ama doğa sonbaharın renklerine bürünürken aniden biten her günün kendisinden bir şeyler götürdüğünü hissetti. Bu öyle bir duyguydu ki gittikçe onu daha sıkı sarmaladı ve durgunlaştırdı. Bir süre sonra İbrahim, İpiyinullah sivri külah kalmış adama döndü. Seyyibe ondaki bu değişikliğin bıkkınlıktan kaynaklanmadığını kadınsal önsezileriyle kavradıysa da nedenini çözemiyordu. Gerçekten bu bıkkınlık değildi ve İbrahim içinde yuvarlandığı karamsarlığın kaynağını biliyordu. Kendisini Sisif'e benzetiyordu o. Her sabah sırtındaki kayayla dağa tırmanan, tam zirveye eriştiğini sandığı anda sırtından düşürdüğü kayayı, ertesi gün yeniden tepeye taşımaya mahkum edilen Sisif'e. Bu umudun tükenişiydi ya da bir gün Madiyanoğlu Yanko olacağına dair içinde yerleşen inancın buharlaşması gibi bir şeydi. Bir ara kaçmayı dahi düşündü. Ne var ki derhal dikkati çeken fiziğiyle Manisa'dan 10 mil uzaklaşmadan yakayı ele vereceğini ve tekrar Seyyibe ile sevişmeye mahkum edileceğini biliyordu. Seyyibe İbrahim'in yalnız kendisine değil hiç kimseye istekli bakmadığını fark etti. Övündüğü kölesi sönük yanırdağa dönmüştü. Bu vahşi bir panterin kafese kapatılmasından kaynaklanan çöküntü olabilir mi diye düşündü. Ve perşembe günleri hamam iznini yeniden verdi. Ne var ki İbrahim Kadı Efendi'nin hamamı yerine burmalı minare yanındaki hamama gitmeye başladı. İbrahim'in derslere ilgisi zayıflamıştı. Bunu gözlemleyen Seyyibe üstelemedi. Hatta dersleri paydos ederek İbrahim'e dilediği zaman konaktan ayrılma iznini dahi verdi. Şimdi o yanına kah kemanını, kah flütünü alarak sık sık konaktan ayrılıyor, dere kenarında ya da ormanın kuytuluklarında hüznünü melodileştiriyordu. Sezdirmeden arkasına taktığı adamlardan İbrahim'in tek başına dolaştığını öğrenen Seyyibe, bu kez de üfürükçülere, büyücülere başvurduysa da onlar da çarede aciz kaldılar. 4. ayrımın sonu. Sayfa 36.